Ayrım 14, sayfa 139. Henüz bitirilmesi gereken bir iş vardı. Onun için her şey içti. Gidip kendisine bir silah aldı. Hayli iyi bir tüfekti bu. Biraz ileriye gitti. Ağaçların arasında ilerledi. Etraftan geçen mermilerin vızıltılarını umursamıyordu. Etrafında sinip siper alan siyah haydutlara baktı. Neden bu sevil hayatları için uğraşıyorlardı ki? Yılan için hayatının bir önemi yoktu. Tam bir hayvan olabilirdi. Ama adil olmak için uğraşırdı. Eğer başkalarının hayatını önemsemiyorsa, kendi hayatını da önemsememeliydi. Nasıl bir mantık olduğunu tartışmazdı kimseyle. Kendine has özel bir düşünceydi bu. Yılan kendisine iyi bir nokta seçti. Türk askerlerini oradan görebiliyordu. Dikkatle nişan aldı. Yaklaşık 400 metre ötedeydiler. Tetiği çekti. Karşıdaki Türk askerinin yere düştüğünü gördü. Ağzının kenarındaki pis sırıtış hemen kayboldu. Şeytan yüzünü çok kısa bir süre için gösteriyor, sonra kayboluyordu. Karşı taraftaki Türk askerleri yavaş yavaş birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Pek çok kişi vurulmuştu. Bu içinden çıkılması neredeyse imkansız bir tuzaktı. Er ya da geç vurulacaklarını biliyorlardı. Ali komutan, yaralıların bulunduğu bir çukurun içindeydi. Üzeri çıplaktı. Kurtardıkları subaylardan da vurulanlar olmuştu. Birkaçı ile bir araya geldi. "Beyler, eğer yardım gelmezse, ki yardım gelme olasılığını çok düşük görüyorum, bu durumda canlarımızı burada bırakmak zorunda kalabiliriz." "Olsun Ali komutan, eğer böyle kahpe bir pusuda şehit olmaksa son, varsın öyle olsun, ne olacak? Biz askerliği memur maaşı alalım diye seçmedik. Gerekirse gereken yerde ölmek için seçtik." Griler. Kurt hiç bu kadar hareketli görünmemişti gözlerine. Mert ve Gökhan birbirlerine baktılar. Neden bu kadar canlıydı acaba Kurt? Dördü beraber Afrika'nın hava sahasına girdikten sonra garip bir enerjiyle kaplanmışlardı. Zaman çok kısıtlıydı. Yapılacak iş çok tehlikeliydi. Kimseye ulaşamıyor ve kimseden yardım alamıyorlardı. "Kurt, oraya gittiğimizde ne yapacağız?" Mert ciddileşti. "Ne yapacağımızı sanıyorsun?" "Yani nasıl bir operasyon olacak bu? Hiçbir plan yapmadık." "Kes ulan Mert, çok konuşma, Kurt'u da kızdırma." Gökhan söze girdi. "Bırak Gökhan konuşsun. Söyle oğlum, nedir canını sıkan?" "Kurt, ben profesyonel bir ajanım. Yeri geldiğinde bir ölüm makinesiyim. Ama ben her işimi doğru dürüst yaparım. Şu anda gittiğimiz yerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sana nereye gittiğimizi söyleyeyim. Bir Türk birliği üst düzey subaylarla beraber pusuya düşürüldü. Amaçları o önemli askerleri ortadan kaldırıp kendi operasyonlarına daha rahat devam etmek." "Tamam, bunu anlıyorum ama biz ne yapacağız? Büyük bir pusuya gidiyoruz." "Evet, tam da öyle." "Peki o boktan yerde ne yapacağız? Öylece gidip insanlara hey biz geldik kesin şu saldırıyı mı diyeceğiz?" "Bak Mert, sen henüz bu işler için ne kadar iyi olsan da anlaman gereken bir şey var. Bizler askeriz ve şu anda askerlerin yanına gidiyoruz. O askerler zor durumda ve bizim yapmamız gereken de gidip bir piyade gibi savaşmak. Öyle değil mi?" "Evet, aslına bakılırsa öyle. Gidip bir piyade gibi savaşmak. Bu işin başarı şansı olmasa bile." Gökhan tartışmanın gittikçe anlamsızlaşmaya başlaması nedeniyle sinirlendi. "Yeter ama. Bu saçmalığa bir son verin artık." Tracy koltuğa iyice kıvrıldı ve sindi. Bu ölüm makinelerinin birbirleriyle kavga etmeleri durumunda onların yakınında olmanın iyi bir fikir olmadığı düşüncesine kapılmıştı. Haksız da sayılmazdı doğrusu. "Tamam, Mert artık susalım istersen. Baksana sinirler iyice gerilmiş anlaşılan." Mert biraz daha yatışmıştı. "Haklısın Kurt. Tracy tamam canım, bir sorun yok. Merak etme." "Sağ olun ya, nasıl merak etmem? Çok tehlikeli bir yer değil mi gittiğimiz yer?" "Evet, öyle ama sen gelmiyorsun. Uçağın indiği yerde bekleyeceksin ve eğer bir sorun olursa bu uçakla geri döneceksin." "Peki, ama sizden nasıl haber alacağım?" "Boş ver, orasını Allah bilir. Türk birliğine normal yoldan yardıma gidemeyiz. Ormanın içine inecek uçak, kısa küçük bir pistte. Aslında pist bile denemez. Yangın söndürmek için açılmış bir yol. Uçağın pilotuna ödemesi yapıldı. Hayli yüklü bir ödeme. ve belli bir süre bizden haber almazsanız basıp gideceksiniz. Küçük uçak şiddetli sarsıntılar geçirmeye başlamıştı. Gökhan uçmaktan biraz korkuyordu. Bunu belli etmek istemese de anlıyordu diğerleri. Artık sivil uçuş rotasının dışına çıkmışlardı. Sık ormanların üzerinden ve alçaktan uçuyorlardı. Gambi hava kontrolü ile bağlantı kurdular. Kuleden yapılan anonsta uçtukları bölgeye yakın bir yerde şiddetli çatışmalar olduğu söyleniyordu. Oradan acilen çıkmaları gerekiyordu. Yoksa vurulabilirlerdi. Kurt'un gözleri açıldı. Pilotun yanına gitti. Bir şeyler konuştular. Uçak alçalıp yana yattı. Gökhan, Mert ve Tracy küçük uçağın pencerelerine gittiler. İşte orasıydı. Dumanlar yükselen küçük bir nokta gibi görünüyordu. Pilot tam da çatışmanın üzerine doğru gidiyordu. Küçük motorlunun hızlandığını hissediyorlardı. Sıkı tutundular. Aşağıda çatışma devam ediyordu. Türk askerleri artık iyice sıkışmış, birkaç cebe toplanmıştı. Gambiyalı jandarmalar ise tamamen saf dışı kalmış, sağda solda yatıyordu. Ormanın geceleyin ortaya çıkan sert ve keskin kokusu, ölülerin kokusu ile karışıyordu. Gece yaklaşıyordu. Türk askerleri geceleyin çatışmak için hazırlanmaya başladılar. Mermileri o kadar azalmıştı ki her an ellerinin altında kamaları ile hazırdılar. Son ana kadar savaşacaklardı. Küçük motorlu uçağın sesi çatışma alanında duyuldu. Bir an için ateş kesildi. Herkesin dikkati dağılmıştı. Kimse bu davetsiz misafirleri beklemiyordu, yılan dışında. Yılan küçük uçağın çatışma alanının üzerine pike yaptığını görünce gülümsedi ve makineli tüfeğiyle uçağa ateş etmeye başladı. Onların gri takım olduğundan şüphesi yoktu. Mermiler havada uçuşmaya başladı. Yılanın uçağa ateş ettiğini gören haydutlar uçağa hedef aldılar. Uçağa isabet eden mermiler bir anda Tracy'nin çığlık atmasına neden oldu. Kendisini yere attı. Gökhan ve Mert de siper aldılar. Uçak sert bir manevra ile tekrar yükseldi ve bölgeden uzaklaştı. Ali komutan uçağın kime ait olduğunu anlayamamıştı. Orhan dürbünü ile uçağa bakıyordu. Pencerelerden aşağı bakan insanlar olduğunu görmüştü. Ali komutan ile uzaktan göz göze geldiler. İkisi de umutlanıp umutlanmama konusunda şüpheliydi. Uçak tamamen her şeyden habersiz oralarda dolaşan batılılara ya da turistlere ait olabilirdi. Herhangi bir kurtarma operasyonunu gerçekleştirebilecek güç yoktu etrafta. Kurt, pilotun omzunun üzerinde bekliyordu. Her hareketinde ona yeni bir direktif veriyordu. Şimdi alçalıp o yola inmelerini söylemiş olmalıydı. Uçak hızla alçalmaya başladı. Motordan duman çıkıyordu ama tehlikeli görünmüyordu şimdilik. Sert ve yoldan savrulmadan güç bela kotarılan bir inişle ayakları yere basmıştı. Buna en çok sevinen Gökhan olmuş olmalıydı. Uçaktan hızla indiler. Hemen silahlarını bulundurdukları kutuları yere serip kapaklarını açtılar. Bu sırada pilot da uçağın motorunu kontrol etti. Kurt ile bakıştılar. Motorda sorun büyük değildi. Sadece bir boru delinmişti ve uçakta onu tamir edecek malzeme her zaman hazır tutulurdu. Geri dönmek için şansları halen devam ediyordu. Tracy biraz ileriye doğru yürüdü. Ormanın korkutucu sessizliğine baktı. Sanki karanlık arka planında yaşayan binlerce canlı şimdi dönmüş onları izliyor gibiydi. Düşünceliydi, hem de çok. Plana uymamıştı. Yani kendisini kaçırıp zorla gri takımın bütün seyahat planlarını öğrenen ve büyük ihtimalle biraz sonra gidecekleri yerde onlara tuzak kuracak olan adamlar, ajanlar, istihbaratçılar ya da her kimseler. Tracy silahlarını kuşanan 3 adama bakarken ne yaptığını sorguluyordu. Ama aslında yanlış olan bir şey yoktu belki de. Ne de olsa bir yerde onları kıstıracaklardı. Kendi hayatını feda etmesi bir şeyi değiştirmeyecekti. Hem belki ormanın içinde saldırıdan kurtulurlardı. Bu adamlar aşırı derecede eğitimli askerlerdi. Her olasılığı düşünüyor olmalıydılar. Tracy o kadar dalmıştı ki bu düşüncelere Mert'in gözlerini dikip sürekli olarak kendisine bakmakta olduğunu fark edemedi. Fark ettiğinde ise içini garip bir his kapladı. Sanki Mert onun düşüncelerini okumuş gibi bakıyordu. Mert'in yüzüne bakamadı ve sanki utanmış gibi başını çevirdi. Mert de başını çevirip işine baktı. Silahlarına mermi sürdü. Gece görüş cihazlarının pillerini kontrol ettiler. Çelik yeleklerini çıkardılar. Gerçek bir savaşa gider gibi piyade hazırlıklarını yapıyorlardı. Gökhan da hiç düşünmüyormuş gibi görünse de aslında geçen bir yıla yakın sürede olanları düşünüyordu. Ne büyük belaların içerisinden geçmiş ama hala yaşayabilmişti. Patlattığı nükleer bombayı düşündü. Neden hiçbir şey hissetmiyordu? Duygularına ne olmuştu? Kendisinin bir çeşit robot olduğunu düşünmüştü her zaman. Ne zamana kadar? Robot olarak mutlu olabilir miydi? Kurtun aklından bir şey geçmiyor gibiydi. O daha çok şehadete hazırlanan yaşlı bir adamı andırıyordu. Gidip ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktı. Sonuçlarını hiç düşünmeden bir an önce o kalabalığın arasına dalmak ve Türk askerlerinin hemen yanına gitmek istiyordu. Tabii o kadar kabaca yapmayacaklardı. Hava biraz karardıktan sonra gece görüşleri sayesinde o kiralık haydutların arasına dalacak, ormanda bir hayalet gibi kayacak ve bir insanın aklının alamayacağı hızda boğaz keseceklerdi. Yaşlı bedeninde garip bir değişim olmuştu bu iş başladığından beri. Sanki vücudu geride son kalan adrenalin depolarının tamamını bu iş için açığa çıkarmış ve onun geçici olarak da olsa gençleşmiş olmasını sağlamıştı. Yılan zamanın gelmesini sabırla bekliyordu. Okyanusta seyreden Amerikan uçak gemisindeki bağlantıları ile sürekli konuşuyorlardı. Pilot bir süre sonra havalanacaktı. Sırası geliyordu ve silahlı havalanmak için gerekli ayarlamaları yapmıştı. Gri takımın üyeleri Türk askerliğine ulaştıkları anda hava saldırısı ile imha edileceklerdi. Tabii burada gri takımın hedefine ulaşması çok önemliydi. O geri zekalı haydutlar engel çıkarmamalılar diye düşündü Yılan. Etrafına diğer paralı askerleri topladı. Tepenin en üstünde bir noktaya çıkacak ve gece görüşleriyle etrafa bakacaklardı. Eğer gri takımı görürlerse kimseye haber vermeyecekler ve hatta gerekirse onların işini kolaylaştıracaklardı. Kurt, Gökhan ve Mert'in önünde ilerliyordu. Giderken geriye sadece Mert bakmıştı. Tracy pilotla bir şeyler konuşuyordu. Pilot da Tracy de çok gergin görünüyorlardı. "Beyler, ben huzursuzum. Kötü şeyler olacak." "Mert, saçmalama. Tabii kötü şeyler olacak. Yüzlerce silahlı manyağın sıkıştırdığı insanları kurtarmaya gidiyoruz. Herhalde güllük gülistanlık şeyler beklemiyorsun." "Susun. Ormanın sesini dinleyin. Ormanda konuşmak uğursuzluk getirir derler. Aslında ormanı dinlerken onu koklamalı ve hissetmelisiniz. Yoksa ormanın içinden gelen bir atışla işiniz biter." Herkes başını öne eğip adımlarına odaklandı. Ormanda hareket etmek zordu. Her şeyi kontrol etmeliydiler. Her an bir pusunun içinde bulabilirlerdi kendilerini. Çok uzaklardan patlama seslerini duyabiliyorlardı. Gri takım büyük bir tuzağa doğru gidiyordu ama bunun farkında değildi henüz. Sadece hisleri onlara binlerce sinyal gönderiyordu. Ama gri takım olan biteni doğal tehlikeyle karıştırıyordu. Aslında farkında olmadan Tracy'nin hareketlerindeki gariplikten huzursuz olmuşlardı. Bunu kabul edecek durumda değillerdi. Satılmış olabileceklerini akıllarına bile getirmiyorlardı. Aslına bakılırsa başlarına gelecekleri bilseler belki de planlarını değiştirirlerdi. Ankara. Dışişleri Bakanlığı'nda telefonlar çalıyordu sürekli. Türk Birliği'nin rehine askerleri kurtarma girişimi çok garip, adlandırılamayan bir şeye dönüşmüştü. Türk askerleri ana vatandan binlerce kilometre uzakta pusuya düşmüşler ve bir kez daha pusuya düşmüşlerdi. Bakanlar Kurulu'nun hemen toplanması gerekiyordu ve öyle de oldu. Başbakan içeri girdikten sonra oturup masadaki dosyaları inceledi. Burada toplanabilen her bilgi kırıntısı vardı ve her bilgi kırıntısı Gambiya'daki Türk Birliği'nin son derece kötü durumda olduğunu, kayıp verdiğini ve yardım gitmezse sabaha kadar tamamen ortadan kalkacağını belirtiyordu. "Evet, arkadaşlar, durum kötü. Bu askerleri oradan derhal kurtarmalıyız." Başbakanın sesi yorgundu. Son zamanlarda çok fazla sorunla mücadele etmek zorunda kalmıştı ve artık ağır geliyordu olan biten. "Başbakanım, zaman yok. Şu anda uçağı kaldırsak bile askerler o bölgeye gidene kadar her şey bitmiş olacak." "Ne yapacağız? Oturacak halimiz yok ya. Askeri birlikleri hemen uçaklarla yollayın oraya. Ne zaman giderlerse gitsinler." "Baş üstüne efendim." Savunma Bakanı hemen cep telefonunu açıp salonun dışına çıktı. Askeri birimlerle konuşup hemen harekete geçilmesini sağlayacaktı. Başbakan ve bakanlar toplantıya devam ettiler. "Yapılacak şeyler belli. Bunun dışında dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Bunun sebeplerini ve faillerini mutlaka bulmalıyız." MİT müsteşarı konuşmaya girdi. "Başbakanım, bazı bilgiler mevcut. Bunları şimdi sizinle paylaşmak istedim. Bazı vatanseverler askerlerimizi kurtarmak için harekete geçmişler. Avrupa'da bir uçak kiralamışlar. Ancak sayıları az ve ne kadar etkili olabilecekleri konusunda ya da ne planladıkları konusunda bir tahminimiz yok. Olsun olsun, o da bir şeydir. En azından askerlerimiz kendilerini yalnız hissetmezler. Ama ne olursa olsun bu olayın faillerine gereken cezayı vermeliyiz. Başbakanım, bu işin arkasından da Amerikalılar çıkarsa hiç şaşırmayalım. Eğer öyle olursa da fark etmez. Amerikalılara da gereken cezayı veririz. Zaten zamanında onlar Orta Doğu'yu işgal ederken ani bir saldırıyla onları uzaklaştırmadığımız için hatalıydık. Bu sefer hata yapmayacağız. Gambiya hükümetinden sürekli bilgi alıyoruz. Askerlerimize yardıma giden Gambiya askeri konvoyu da pusuya düşürülmüş ve çok kayıp vermiş. Pek çok jandarmalarının şimdiden hayatını kaybettiğini ama sonuna kadar savaşacaklarını belirtiyorlar. Anladığım kadarıyla zırhlı araçların da işin içine girdiği daha büyük bir çatışma başlamış. Ancak gece oluyor. Bu nedenle bizimkilerin biraz da olsa kurtulma şansları doğdu. Gece karanlığından faydalanıp çemberi yarabilirlerse Gambiya hükümet güçleriyle bir araya gelebilirler. Dışişleri Bakanı gayet sakin görünüyordu. Bu özelliğiyle ün yapacaktı dünyada. Gerçi bu tür zamanlarda sakin kalmak en iyisiydi belki de. Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir elmas ve altın madeni. Sir Ali heyecandan uyuyamıyordu. Neredeyse bir gün olmuştu. Onun bu halini kimsenin görmesini istemezdi. Yanında başkaları olduğu zaman hiçbir şeyi umursamaz görünürdü Sir Ali. Altın fiyatları artıp indiğinden servetine inen darbeler ya da servetine katlanan servetlere bir tepki vermezdi. Tabii yanında kimse yoksa. Eğer yalnızsa o zaman kaybettiği her kuruş için acıyla yüzü kıvrılır, para kazanmışsa her kuruş için bir kez orgazm olurdu. Onun dışarıya yansıyan insanüstü görünümünün altındaki bu aslında tamamen paranın gücü karşısında ezilen sıradan insanların beyinlerinde oluşturduğu bir yalandan başka değildi. Sıradan, basit bir insan yatıyordu. Bazen çok şaşırırdı olup bitenlere. İnsanların onu koyduğu yer çok yanlıştı. Sir Ali bir hiçti, kendisini böyle tanımlıyordu. Tek amacı diğer insanların üzerine çıkmak ve tatmin sağlamaktı. Tabii bir de inançları vardı. Pagan inançlarıyla yaşayan bir ruh hastası olduğunu düşünüyordu. Büyü ile uğraşıyordu. İnsanlığın iyi dediği her şeyden uzak durmuş ve sonunda güce kavuşmuştu. Güce sahip olmayı, yaptığı her şeyi mantıklı hale getirmek için kullanıyordu. Güç sahibiydi, o zaman her kötülük mübahtı. Bazen de kimi kandırıyorum, gücüm var ama bir hiçten ibaretim. Sıradan insanların sahip olduğu hiçbir şeyi yapamıyorum diye düşünüyor ve aniden içine giren acıya karşı koymaya çalışıyordu. Dünyaya acıyordu Sir Ali. Ne tür insanların elinde dönüyordu dünya. Ama hak ettiklerini düşünüyordu insanların. Her kötülüğün temelini atanlar iyi görünen sıradan insanlardı. Aslında iyi insan yok diye düşünüyordu. Güçsüz insan vardı. Aslında sıradan insanların da hiçbir şeye önem verdiği yoktu. Onların tek istediği dört duvarın arasına girip sevişmekti. Ve bunun gerçekleşmesi için her maliyeti ödemeye hazırdılar. Bu Sir Ali'nin suçu değildi, değil mi? Öyleyse o da hayvanın duygularıyla her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. Acımasına gerek yoktu. Sıradan insanlar insanlık kavramının içini doldurmayı beceremez ve hayvani içgüdüleriyle hareket etmeye devam ederlerse onların başına kötülük getirmek de onun görevi olmalıydı. Sir Ali gerçekten de çılgın olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncelerin pençesinden kurtulmaya çalışırken içeriye baş asistanı girdi. Baş asistanlarını zaman zaman yok ederdi. Çok şey biliyorlardı çünkü. Ama bir sonra gelen baş asistan bir öncekine ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olamazdı. Ellie'nin bütün dünyayı kaplayan bir ağı vardı ve insan kaynakları konusunda bir hayli geniş seçenek yelpazesi vardı. Sir Ali, sizinle görüşmek isteyen birileri var efendim. Sanırım paralı askerler. Asistanın saygıda kusur etmediği açıktı. İşini çok iyi yapıyor ve aldığı aylık 10 bin dolar maaşı hak ediyordu. Ama ne yazık ki ne o paraları yiyebilecek ne de şimdilerde kurduğu bir süre sonra Sir Ali'nin yanından ayrılıp kendi işini kurma hayalini gerçekleştirebilecekti. Paraları da zaten Sir Ali'nin bankasındaydı. O öldükten sonra kimsenin ruhu bile duymadan Sir Ali ona ödediği her kuruş parayı kendi hesabına geri geçirecekti. Böylece o insandan hiçbir iz kalmayacaktı geriye. Onları bekliyordum. Gönder onları içeriye. Paralı askerlere her zaman ihtiyacım var. Ayrım 14 sonu, sayfa 153.